Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme innaka entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Kehf suresinin 29. ayetine gelmiştik. Rabbimiz her bir ayette kullarına nice nice işaretler, nice nice ufuklar verir. Ondan niyazımız, gözümüze nur versin Rabbimiz, kulağımıza nur versin, yüreğimize, gönlümüze nur versin, nur versin de o incelikleri fark edebilecek bir idrake, bir anlayışa sahip olabilelim. Rabbimizin göstermek istediğini görelim, duyurmak istediğini duyalım, hissettirmek istediğini hissedelim. Yüreğimize yüce katından gelen kelam-ı ilahiye karşı tam bir teslimiyet ve tazim duygusu versin yüce Rabbimiz. Şuna inanıyoruz ki, gönlümüz ne kadar Rabbimize bağlı ve Rabbimizden gelene ne kadar saygılı olursak, Rabbimiz bizlere o kadar büyük bir anlayış, derin bir ufuk ve tefekkür nasip eder. Ondan niyazımız, nefsimizi, kendi görüşlerimizi, günahlarımızı, kötü düşüncelerimizi, zanlarımızı bize perde kılmasın. Onların şerrinden Rabbimize sığınıyoruz. Yüreğimizi Zat-ı Uluhiyetinin ihsanlarına, ikramlarına açıyoruz. Buyuruyor ki, alemlerin Rabbi, Rabbimiz Allah Celle Celaluhu 29. ayette şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve kulil hakku min rabbikum femen şâe fel yu'min. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ De ki ey Habibim, ey Resul, ey Nebi-i Zişan, şöyle söyle. Hak Rabbinden gelendir. Yani yegane hak ve hakikat esasen Allah'tan gelendir. Sizin kendi düşünceleriniz, ufuklarınız, zanlarınız, kanaatleriniz kimi zaman hak olur, kimi zaman olmayabilir. Ama bir şey ki haktan gelmiştir, onu hak bize haber vermiştir. O yegane hakikattir. Böyle söyle. El hakku min rabbikum. Rabbinizden gelendir hak. Sanki burada şöyle de bir mana var. Ben de kendi nefsimden söylemiyorum demek istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da Cenab-ı Hak ona böyle söyletmiş oluyor bu kelamla. De ki hak Rabbinizden gelendir. Yani kendi kafama göre, kendi keyfime göre, kendi arzularıma göre ben size konuşmuyorum. Haktan gelen hakikatleri size ulaştırıyorum. Onları açıklıyorum. Öyleyse فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Dileyen buna güvenip dayansın, haktan gelen hakikate tam bir gönülle inansın, dileyen de bunu görmezden gelsin, inkar etsin. Bu ayet فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ayeti dinde zorlamanın olmayacağını da bize gösterir. Ve insana böylesi bir inanma ya da inanmama iradesinin verildiğine de işaret eder. Bu noktada cüz'i irade, kulda bir irade vardır diyen imamlarımızın, alimlerimizin delillerinden birisi bu ayet-i kerimedir. Zaten din kalben bir tasdikle gerçekleşeceği için, kalbin kabulü anlamına geleceği için orada zorlama yapılamaz. İnsanlar zorla münafık yapılabilirler, mümin yapılamazlar, mümin kılınamazlar, mümin olmazlar. Bu sebeple iman kalbin tasdikidir. Dilin ikrarıdır. Yani dille onun ifadesidir. Amellerle, uzuvlarla o imanın gereği olan fiilleri yerine getirmektir. Amelleri yerine getirmektir. فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدِنَا لِلظَّالِم۪ينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا Biz zalimler için alevleri kendilerini çepeçevre bir duvar gibi kuşatan bir ateş hazırladık. O zalimler en büyük zulüm, en büyük zulüm şirktir. Allah'a ortak koşmaktır. En büyük zalim de Allah'a hakkını vermeyen, yani ona yegane mabutluk, ilahlık payesi vermeyen herkestir. İşte böylesi zalimlere hem hakkın hukukunu gözetmeyen hem de halkın hukukunu gözetmeyen zalimlere biz diyor Cenab-ı Hak öyle bir ateş hazırladı ki o ateşin alevleri, dumanı bir duvar gibi onları kuşatır. Yani boğucu bir, her taraftan kuşatan bir ateş hazırladık onlara. Ve in yestagithu yugathu bima in kel muhli yeshfil vucuh. Onlar o hararetten dolayı su isteyecek olsalar, imdat dileyecek olsalar, su, su diye o hararetlerini söndürmek adına bir talepleri olsa tamam, onlara bir su imdat olarak gönderilir ama bu su öyle bir sudur ki yüzleri pişirir adeta. Erimiş maden gibi bir sudur. Erimiş bir maden nasıl efendim insanın herhangi bir cildine dokunduğu zaman orayı adeta delercesine yakar. Evet, onlara öyle bir akıcı mai, bir suya benzer su gibi erimiş bir sıvı gönderilir ki onların yüzlerini kebap haline getirir adeta. Ya sadece onlar içmek için ağızlarına götürdüklerinde böyle yüzlerinin derilerini adeta efendim kebap gibi pişiren, eriten bir su. Aman ya Rabbi. Allah'ım cümlemizi cehennem azabından muhafaza buyur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Azimüşşan'ı okurken Allah'ın nimetlerinden bahseden ayetler geldiğinde Allah'ım bu nimetlerden istiyoruz, onu bize nasip et dermiş. Böylesi azap ayetleri geldiğinde de Allah'a sığınırmış. Dolayısıyla Kur'an okuma edeplerinden birisi budur. Şu azabı bir tahayyül edelim, bir zihnimizde canlandıralım. Ateşin içine atılmışlar ve ateşin alevleri her yerden onları kuşatmış. O işte yanmadan mütevellit dumanlar içinde adeta boğuluyorlar. Ve nasıl bir efendim bu insanların suya olan ihtiyacını düşünün. Su istiyorlar, dileniyorlar. Onlara bir suya benzer bir şey gönderiliyor ama o su onların yüzlerinin derilerini pişiriyor. Öyle bir şey. Bi'se şerab, ne kötü içecektir bu su. Ve sa'et murtefaka, ne fena bir içecek, işte ne kötü bir barınaktır o. O cehennem. Ne kötü bir içecek su. O su. Ve barındıkları yerler, o cehennem ateşi ne kötü bir ateştir. Ne kötü bir barınaktır. Şimdi zalimlerin bu konu hak ve hakikat karşısında onları inkar eden, görmezden gelen, yalanlayan zalime verilecek ceza anlatıldıktan sonra şimdi de bu hak ve hakikati görüp ona iman eden, haktan geldiği için ona tam bir güvenle sarılan kimselerin hali anlatılıyor 30. ayette. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti lâ nudî'u ecremen ahsene amela. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, hiç şüphesiz biz böyle salih amel yapanların mükafatını, güzel güzel işler ortaya koyan kimselerin ecrini asla zayi etmeyiz. Asla zayi etmeyiz. İman edecek, arkasından salih ameller işleyecek. Salih amel hem ihlaslı hem de Allah'ın meşru kıldığı ameller. Kur'an'da ve sünnette yapılması teşvik edilen güzel ameller. Rabbimiz devamında biz diyor en güzel ameli ortaya koyan o amel yaptığı amelin yaptığı davranışın güzelliğine itina gösteren ve onu sapasağlam yapan Allah Celle Celaluhu görüyormuş, kendisini izliyormuş şuuru altında amel işleyen kimselerin ecrini asla zayi etmeyiz. Zayi etmeyeceğiz. Onlar yaptıklarının karşılığını mutlaka görecekler. Bir güzellik ortaya koyana en az onun 10 karşılığı verilecek. 700 misline kadar. Hatta ondan daha fazla katlarla yaptığı güzelliğin karşılığını görecek kullar. Ulaike lehum cennetu adnin terci min tahtihimul enhar. Bunlar o kimselerdir ki onlar için Adin cennetleri vardır. O cennetlerin zemininden, altlarından nehirler akmaktadır. Altlarından ırmaklar akan Adin cennetleri onlarındır diyor Cenab-ı Hak. Yuhallevne fiha min esavira min zeheb. Onlar orada, o cennetlerde وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسْ وَاِسْتَبْرَقْ مُتَّكِئِينَ ف۪يهَا عَلَى الْاَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقَ. Onlar orada cennette ince ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyecekler. Altın bileziklerle bezenecekler. Orada tahtların üzerine kurulacaklardır. Ne güzel bir karşılık, ne güzel bir konaktır orası. İşte cehennem ne kötü bir yerdi, ne kötü bir azaptı. Cennet nimetleri de ne güzel nimetler, ne güzel konaktır. Tabii cenneti tasvir etmek, cennet nimetlerini bugünkü konumumuzla, hayalimizle, tümüyle canlandırmak elbette mümkün değil. Ancak Yüce Rabbimiz oradan bize tablolar sunuyor. Sadece bunlardan ibaret? Hayır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşerin hatırına bile getiremediği nice nice nimetlerden bahseder. Böylesi nimetlerin olacağını bildirir. Orada insanların canlarının arzuladığı her şeyin olacağını Rabbimiz bize haber verir. Bu bakımdan burada cennet nimetleri olarak sayılan bir takım Rabbimizin ihsan ve ikramları sadece örnek kabilinden bize haber verdikleridir. Yani orada onların hayatı nimetler içinde olacaktır demektir. Şu kısa dünya hayatında ömrümüzün ne kadar olacağını bilmiyoruz. 70 sene, 80 sene, 90 sene, 100 sene, 120 sene olsa da 1000 sene olsa yine ahiret hayatına göre kısa bir ömürdür. Bu kısa bir ömürde, kısa hayatta imanla, salih amellerle ve en güzel işleri yapma gayretiyle bu ömür değerlendirilirse ebedi hayat bunlar için cennetlerde geçecek, cennet nimetleri içinde geçecek. O nimetlerin lezzetini, kadrini, değerini bizim bugün buradan efendim ölçüp biçmemiz çok da kolay değil. Rabbimiz ne kadar haber verdiyse biz onların hepsine iman ediyor ve o nimetlerin hepsini Yüce Hazretinden umuyoruz. Bu nimetlerle Cenab-ı Hak cümlemizi rızıklandırsın efendim. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, müminin cennette takınacağı süsler dünyadayken abdestin ulaşacağı yere kadar ulaşacaktır. Yani mesela kollarınızı yıkıyorsunuz dirseklere kadar efendim. Hatta Ebu Hureyre bu hadis ve benzerlerinden yola çıkarak kollarını yıkarken ta omuzlarına kadar yıkadığı söylenir. Ve hem kıyamet gününde oraların nurlu bir şekilde parlayacağı, adeta ışık verir bir şekilde parlayacağına dikkat çeker. Hem de demek ki ilahi nimetler, ihsanlar da bu abdest uzuvlarında bu şekilde bir şekilde gerçekleşecek. Yani bu nimetler Rabbimiz o şekilde ihsan edecek. Hepimizi cennet ve nimetleriyle rızıklandırsın Yüce Rabbimiz. 32. ayet bir benzetme ile başlıyor şimdi. Ya da Cenab-ı Hak bize bir örnek vererek başlıyor. İki kişinin örneğini veriyor ve bu uzunca devam ediyor. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا Onlara, seni dinleyenlere, etrafındakilere, müşriklere, müminlere, münafıklara, artık etrafında kim varsa onlara şu iki adamı örnek ver diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak. Onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, bağların etrafını hurmalıklarla donatmış ve aralarına da bir ekin tarlası, sebze cinsinden, efendim tahıl cinsinden bir yeşillik yerleştirmiştik. Yani bir takım ziraat mahsulleri yetişen bir şey. Düşünün, iki tane üzüm bağı var. Bağın etrafı hurmalıklarla donatılmış ve bu iki bağın aralarına da bir böyle bir ekinlik arazi vermiştik diyor Cenab-ı Hak. Burada bu iki kişinin kimlikleri konusunda tefsirlerde farklı görüşler var. Bazıları diyorlar ki alimlerimizden, bunlar Mekke'de Mahzum kabilesinden iki kardeştiler. Biri kafir olan Esved bin Abdüleşet, diğeri ise Müslüman olan kardeşi Ebu Seleme'dir. Bahçeleri ise muhtemelen Taif'te bulunmaktadır. Bunu herkes biliyor anlamında. Bu iki adamın misalini ver denmiştir diye açıklıyorlar. Bazıları da diyorlar ki bunlar İsrailoğullarından iki kardeştir. Babalarından kalan mirası bölüştüklerinde mümin olan malını hayır yolunda harcamış. Diğeri ise örnekte anlatılan bağları satın almıştır. Sonuç ise anlatıldığı gibi hüsrandır ki ileride gelecek bu. Bir başka görüşe göre ki bu daha sanki insanın gönlüne yatıyor. Bu olay işte inananla inanmayan, insanın iç dünyalarını anlatan bir temsildir. İnanan insanla inanmayan insanın iç dünyasını bize burada Cenab-ı Hak bir tablo halinde sunar. Ve şükreden kulla etmeyen kul. Allah'ın nimetleri karşısında takınmamız gereken edebi adabı bize öğretir. İtikadı yani inancı verir. Hayata, hadiselere, nimetlere, varlığa, yokluğa nasıl bakacağız? Bunu Cenab-ı Hak bir darbe mesele olarak böyle bir iki adam üzerinden anlatır. İşte bu iki adamın misali bu. Birincisine böyle bir diyor Cenab-ı Hak nimet verdik. İki tane bağı var. Efendim etrafı hurma ağaçlarıyla çevrilmiş. İki bağın ortasında da böyle bir ekinlik var. Devam ediyor. Kiltel cenneteyni atet ukulaha ve lem tazlim minhu şey'a ve feccarna hilalehuma nehra. Her iki bağ da ürünlerini tam olarak vermiş. Veriyor yani sürekli veriyor bunu. Verimlerinde herhangi bir azalma olmamış. Bağların arasından da bir ırmak akıtmıştık. Ürünleri tas tamam verilmiş. وَكَانَ لَهُ ثَمَرْ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُّ نَفَرًا Böylece adamın bol ürünü olmuş oluyor. Birçok bir servet birikmiş oluyor. Onun gerçi bazı müfessirlere göre ve kâne lehu temer, onun daha başka gelirleri de var. Yani sadece bu iki bağdan ibaret değil anlamına yorumlanıyor. Bir kısım müfessirlerde işte böyle iki tane bağından bol ürünü ortaya çıkmış oluyordu. Ve bu arkadaşına bir taraftan diyordu ki, arkadaşıyla konuşurken ona şöyle söylüyordu. Ben servetçe senden daha zenginim. Ene ekseru minke male. Benim malım senden çok fazla. Ve azzu nefera, nüfusça da senden daha güçlüyüm. Benim evladı iyalım daha çok. Dolayısıyla ben senden üstünüm. Sen fakir bir adamsın. Malın yok, mülkün yok. Zaten neslin de çok fazla zengin değil. Diyerek böyle bir gururlu, kibirli bir duruş sergiliyor. Evet, halbuki nimet de, nimetin varlığı da, yokluğu da bir imtihan. Bu alem bir imtihan alemi. Allah verdiğini verdiğiyle imtihan eder. Vermediğine de onun bu verilmeyen nimetler karşısındaki sabrının, edebinin ne olacağına göre bir imtihan eder. İmtihanı unutuyor tabii bu kişi. Çoğu zaman nimete şükretmek, yokluğa sabretmekten daha zordur denir. Burada da böyle bir durum var. İnsan nimetlere boğulunca, böyle imkanları çoğalınca, evlad-ı iyal itibariyle de zengin olunca yavaş yavaş demek ki benlik dediğimiz insanın o kibir duygusu öne çıkmaya başlıyor. Ve devam ediyor 35. ayet olarak. Ve dehale cennetehu ve huve zalimul li nefsi. Bir taraftan yolda giderlerken konuşuyorlar derken bağına, bahçesine, kendi nefsine zulmeder bir şekilde girdi bu adam. Evet, kendi nefsine zulmediyor. Niye zulmediyor? Çünkü bu nimetleri kendi nefsine, yani sanki kendi bilgisiyle, çalışmasıyla her şeyi elde etmiş gibi görüyor. Ve esasen şükredecek bir konuma kendini yakıştırması gerekirken farklı bir duruş sergilemeye başlıyor. Kendine diyor zulmederek bahçesine girdi ve dedi ki ma azunnu en tebide hazihi ebeda. Burasının hiçbir zaman çürüyüp yok olacağını sanmıyorum. Her şey demek ki üzümler, efendim hurmalar, yeşillikler. Demiş ki tamam, burası artık yok olmaz. Kendini emniyette hissetmiş. Ve devam ediyor kendi kendine konuşmaya. Belki arkadaşı da duyuyor bunu muhtemelen. Ve mâ uzunnu sâate kâimeten. Zaten kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Ve le in rudittu ilâ rabbi le ecidenne hayran minhâ mûkalebe. Fakat farz-ı muhal, hani öldükten sonra diriltilip Rabbimin huzuruna döndürülecek olsam bile hiç şüphesiz orada da bundan daha iyisini bulurum. Yani orada diyor bundan daha iyisini bulurum. Dünyada böyleyim, ahirette de böyle olacağım. Bundan daha iyi olacağım belki. Kendisini kayırılmış kul gibi görüyor adeta. Şöyle diyelim, sanki Allah'ın sevdiği bir kul. Dünyada ona bolca nimet vermiş, ihsan vermiş. Zaten ahiretin okupacı olacağını sanmıyorum ama olsa bile orada da ben şanslı olacağım böyle. Böyle bakıyor. Kendisinden o kadar emin. Kendisini emniyette hissediyor. Halbuki birisine Allah çok mal verdi diye onun Allah katında çok makbul biri olduğu sonucuna varmak doğru bir anlayış değil. Bir insana mal mülk cihetiyle fazla rızık verilmediyse bu da Allah katında çok fazla sevilmediği için değil. Her birinin nice nice hikmetleri var. Varlığın da bir hikmeti var. Yokluğun da hikmeti var. Varlıkla da imtihan olur insan. Yoklukla da imtihan olur. Fakat meseleye böyle bakamıyor insanoğlu. Ve çoğu zaman insanın zenginliği, malı, mülkü, sıhhati, ona bir ebediyet tutkusu aşılıyor. Böyle bir şey de veriyor. Nitekim Hümeze suresinde de şöyle buyurulur. Yahsebu enne ma lehu ahlede. Zanneder ki malı onu ebedileştirecek. Yani bazen işte her türlü imkanınız var. Malınız, mülkünüz sınırsız. İşte istediğimiz yerde tedavi oluruz. İstediğimiz şeyi yeriz, içeriz. Böyle bir havadasınız ve ölüm hatırınıza gelmiyor. Her şeyi malınızla, paranızla çözeceğinize inanıyorsunuz. İşte tam da böylesi düşünceleri yıkan bir misal bunlar. Bir insan bazen itibarlı oluyor, muteber bir şahsiyet olarak toplum tarafından kabul ediliyor. İnsan zannediyor ki bu itibar bende daimi olacak. Hayır, bazen bir söz sizin itibarınızı bitirebiliyor. Ayağınız kayıyor, gözünüz kayıyor, gönlünüz kayıyor, itibarınız sıfırlanıyor. Onun için hiçbir nimetin devamlılığı garanti değil. Allah'ın lütfuyla devam edebilir. Allah dilerse çekip alabilir. İzzet de böyledir, zillet de böyledir. Allah dilediğini aziz, dilediğini zelil kılar. Dilediğine hesapsız rızık verir, dilediğine de kısar. Bunu böyle görebilmek lazım. Mümin insanda bu duygu yerleşir. 37. ayet, Gâle lehu sahibuhu. Şimdi bu konuşuyor bir taraftan, tabloyu gözümüzün önünde canlandıralım. Allah kendisine böyle bağlar, bahçeler vermiş. Bu da işte bahçeye girince böyle konuşuyor. Yanındaki diğer arkadaş da muhtemelen efendim beraber yürüyorlar. O da onun sözlerini duyuyor. Şimdi sözü o fakir olan ama mümin, Rabbini doğru tanıyan arkadaşı alıyor sözü. Diyor ki, قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذ۪ي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben, yoksa sen dedi, seni topraktan, sonra nutfeden yaratan, yani spermden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokanı inkar mı ediyorsun şimdi? Onu görmezden mi geliyorsun? Onu unutuyor musun? Dedi. Lakinne huvallahu rabbi ve la üşrikü bi rabbi ehada. Fakat bana gelince ben açıkça ilan ediyorum ki o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Yukarıdaki şahıs ne yaptı esasen? Rabbine bir şeyi ortak koştu. Neyi koştu? Kendi nefsini koştu aslında. Sanki o bahçeyi kendisi oluşturdu. Bazen böyle olur insan. Bazen ilminizi Allah'a ortak koşarsınız. Bazen halinizi ortak koşarsınız. Bazen malınızı, bazen evlad-ı ihalinizi, bazen makamınızı. Yani bütün bunlar şirkin görünmeyen çeşitleri. Çoğu zaman içine düşebileceğimiz şirkler. Ve insan neden yaratıldığını, hangi şeyden yaratıldığını unutunca, evvelini unutunca ahirini de unutuyor. Bugününü de unutuyor. Bu sebeple Yüce Kur'an sürekli insana nereden yaratıldığını, hangi şeyden yaratıldığını hatırlatır. İşte zerreden yaratıldın sen. Hem de böyle çok kıymetli bir sudan değil. Babanın ve annenin sulbünden ve belinden gelen bir suyla yaratıldı, bir sudan yaratıldı. O kadar çok böyle hani nadide bir su, her şeyiyle insanı cezbeden bir su değil. İşte geçmişini unutma, geldiğin noktayı unutma, o zerreyi unutma diye hatırlatır. Ve seni o bir damla sudan nasıl böyle işte, Cenab-ı Hak öyle buyurur. Kan ve der fışkı arasından o bembeyaz sütü çıkaran Allah, işte onu bir ayet olarak gösterir bize. Adeta böyle bir son derece zahiren dış yapı itibariyle değersiz bir sudan senin gibi bir adamı ortaya koyan Allah, yani sana nasıl nimet vermiş, bunu nasıl unutursun sen? İşte bu adam, o fakir olan arkadaşı bunu hatırlatıyor. Şimdi sen diyor, kimi inkar ettiğinin farkında mısın? Kimi görmezden geldiğinin, kime karşı nankörlükte bulunduğunun farkında mısın? O ki seni topraktan yarattı, sonra spermden, nutfeden efendim oluşturdu. Sonra da sana bir adam şekli verdi. Adam kılığına soktu seni. Sen şimdi böyle birini inkar ediyorsun. Böyle birini görmezden geliyorsun, öyle mi? Dedi. Ben böyle yapmıyorum dedi. Ben diyorum ki, şunu ilan ediyorum ki, o Allah benim Rabbimdir. Ve ben ona hiçbir kimseyi, hiçbir şeye ortak koşmuyorum. Koşamam. Koşmam. وَلَوْ لَا اِذْدَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهِ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي اَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. Keşke diyor bağına girdiğinde maşallah Allah ne dilediyse o oldu. Güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Böyle kupkuru bir araziye dönüşür. اَوْ يُصْبِحَ مَاُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيَ عَلَهُ طَلَبًا. Yahut o bahçenin suyu yerin dibine çekilir de senin bir daha onu bulup çıkarmaya gücün de yetmez. Burada çok ince noktalar var. Diyor ki keşke bağına girdiğinde maşallah la kuvvete illa billah deseydin. Böyle deseydi onun bağı helak olmazdı. Zira maşallah demek Allah ne dilediyse o oldu. O lütfetti demek. O istemeseydi olmazdı demek. La kuvvete illa billah. Allah'ın yardım ve inayeti olmadan hiçbir güç ve kudret olamaz demek. Burada çok Rabbimizin bize öğrettiği edep şu. Bir güzellikle karşılaştığımız zaman, özellikle bize lütfedilen nimetlerle karşılaştığımız zaman, içinde bulunduğumuz nimetlerle ilgili maşallah, la kuvvete illa billah demeliyiz. Maşallah, la kuvvete illa billah demeliyiz. Allah sana ilim mi verdi? İlmini çok beğenme. İlmine şükredici ol. Ve de ki, kendi kendine de maşallah, la kuvvete illa billah. Allah sana güzel güzel haller, güzel güzel ahlak mı lütfetti? Maşallah, la kuvvete illa billah de. Allah sana güzel güzel evlatlar mı verdi? Salih evlatlar, namazlı niyazlı evlatlar, ilim, irfan, hizmet ehli evlatlar mı verdi? Maşallah, la kuvvete illa billah de. Evet, onları Allah sana ihsan etti ama o nimetler sana imtihan için verildi. هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. Bu da ayet-i kerime Süleyman Aleyhisselam'ın dilinden bize öğretilen bir edep. Bir nimetle karşılaşınca هذا من فضل ربي. Bu Rabbimin bana olan bir fazlı ihsanıdır. Beni deniyor. Bakalım bu nimet karşılığında şükredici bir kul mu olacağım yoksa nankörlük eden biri mi? Bunların her biri ne güzel sözler. İşte bu iman terbiyesi, İslam terbiyesi, ihsan terbiyesi, Kur'an terbiyesi. Maşallah, la kuvvete illa billah demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Ebu Musa'ya radıyallahu anh diyor ki ben sana cennet hazinelerinden olan bir sözü öğreteyim mi? O da buyur öğret ya Resulullah deyince Efendimiz La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim sözüdür. Bu diyor bir cennet hazinesidir. Cennet hazinesi insanın yüreğini cennet haline getirir. Hayatını cennet haline getirir. Cennet nefesleriyle adeta efendim rahatlarsınız, ferahlarsınız. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demek. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyururlar ki kişi evinin kapısından çıktığında onunla birlikte görevli iki melek bulunur. Eğer evden çıkan kişi Bismillah derse melekler ona doğru yolu buldun derler. La havle ve la kuvvete illa billah derse, hadi korundun derler. Allah'a güvenip dayandım, yani tevekkeltu alallah derse, bunlar sana yeter derler. Bu sefer insan ve cin şeytanları onunla karşılaşır ve birbirlerine şöyle derler. Doğru yola iletilmiş, korunmuş ve söyledikleri sözler kendisine yeterli gelmiş bir kimseden ne istiyorsunuz? Yani bundan size bir nasip çıkmaz diyorlar. Öyleyse evden çıkarken Efendimizin bize öğrettiği bu duaları yapalım. Bismillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Aleyhi tevekkeltü. Diyelim. Ya da tevekkeltü alallah. Bismillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Tevekkeltü alallah. Diye evden çıkarsak, demek ki insan ve cin şeytanları, bu adamda alacağımız bir şey yok. Bu adam yolunu bulmuş, gayet güzel korunma zırhlarının içine girmiş bir adam. En iyisi biz bunun peşini bırakalım, bunun yanında durmanın bir anlamı yoktur diyorlar. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, kim bir şeyi görüp de onu beğenecek olursa, maşallah, la kuvvete illa billah derse, ona hiçbir nazar değmez. Bu da önemli. Kem nazardan, kötü nazardan Allah'a sığınmak lazım. Yine Efendimiz buyururlar ki, nazar haktır. Deveyi tencereye, insanı kabre sokar derler. 42. ayet. Ve uhiyata bi temerihi fe asbaha yugallibu keffeyhi ala ma enfaga fiha ve hiye khaviyetun ala uruşiha ve yekulu ya leyteni lem üşrik bi rabbi ehada. Çok geçmeden adamın ürünleri felaketlerle kuşatılır. Ve uhida bi temerihi. Ve sahibi çardakları yere çökmüş haldeki bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü el çırpmaya, çırpınmaya başlar. Dövünmeye başlar yani. Fe asbaha yugallibu keffehi. Ellerini birbirine vurur. Ne yaptım ben dercesine? O çünkü artık bir kasırga mı geldi, bir fırtına mı geldi? Bütün ürünlerini kuşattı, altını üstüne getirdi. Altını üstüne getirdi ve kişi de o yaptığı o çardaklar, o üzüm bağlarının asmaları artık bir gözünün önünde kaybolup gidince o işe yaptığı harcamalar, verdiği emekler karşılığında çırpınmaya, dövünmeye başlıyor. Ve diyor ki, ne olurdu keşke Rabbime hiçbir kimseye ortak koşmasaydım. وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Şimdi ona Allah'tan başka yardım edecek ne bir topluluk var, ne de kendisini Allah'ın azabından kurtarabilecek bir durumdadır o. Yani artık iş işten geçmiş. Kimse yardım edecek konumda değil. Kendisi Allah'ın azabından da kurtulacak bir konumda değil. Son ayet şu şekilde, bugünkü programımızın, dersimizin son ayeti. Hünalikel velayetü lillahil hak huve hayrun sevaben ve hayrun ukba. İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Yegane dost o. Mükafatı en iyi olan o, en güzel akıbeti veren yine odur. Allah'tan başka gerçek dost bulunmaz. Onun için insan şu alemde kazanabileceği en büyük dostluk olan hak dostluğunu kazanma adına bir gayretin içine girmelidir. Rabbimiz işimizi kolay getirsin, yolumuzu kolaylaştırsın, elimizden tutsun, zat-ı uluhiyetine dost olan dostlarının arasına katsın efendim. Allah'a emanet olun.